elimle kuyumu kazdırdı bana. Ah şu şairliğim olmaz olaydı. Aklına eseni yazdırdı bana. Tüm sırlarımı aleme yaydı. Ah şu şairliğim olmaz olaydı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Cemal Safi'yi rahmetle yad ediyoruz. Şairliğini bu dizelerle anlatmıştı bizlere. Kendisine rahmet olsun. Sayın dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo'dan sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Hemen sizlere Mehmet Lütfü Aslan abiyi takdim edeyim. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk, sefa bulduk. Hamdolsun Cenab-ı Hak hayırlı bir program nasip etsin diye dua ediyorum.
Çok teşekkür ederiz abi, sağ olun. Evvela bir hatırlatma yapalım. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bunlardan kısadan hisse çıkartacağız. Hemen başlayalım. Bugün haberimiz seçim mevzusu. Malumunuz erken seçim kararı alındı. Yani hiç beklenmeyen bir anda muhalefet partisinin gündeme getirmesi ve iktidar partisinin desteğiyle bir erken seçim kararı alındı. 24 Haziran'da bu seçimin tarihi olarak belirlendi. Şimdi bu seçimde bazı ilkler olacak ama bizim için çok daha önemli bir ilk var, bir gençlik programı olmamız vesilesiyle. 18 yaşında seçilebilecek artık. Yani seçme hakkımız vardı 18 yaşındaki yaşından büyüklerin. Şimdi seçilme hakkı da olacak. Şimdi burada bazı sorular akıllara geliyor. Ya yani bu da gündeme geldi. Acaba 18 yaş erken mi deniyor? İşte buna karşı bir cephe de Fatih Sultan Mehmet işte o yaşlarda tahta çıktı, kocaman devlet yönetiyordu deniyor. Ama işte öteki yandan çağın ruhu denilen bir durum var. Tüm bu soru işaretlerinin ortasında bir giriş yapalım arzu ederseniz. Siz neler söylemek istersiniz abi bu konuda?
Şimdi tabii biz gençlik programıyız. Gençlikle ilgili dergiler çıkarttık. Kendimize göre efendim bu işin bir söylemini aramaya, bulmaya çalıştık. Mesela İkbal'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili yaptığı bir terim var, genç peygamber diye. Gençliği o anlamda biyolojik ya da böyle bir fizyolojik bir hani geçirip gidilen bir istasyon olmaktan öte bir ruh hali. Bir tür böyle coşku, enerji, neşe, şevku, şetaret hali olarak hep tarif ettik ve buradan bakmaya çalıştık. Fakat bir de vaka var. İnsanın o şevku şetaretinin, o efendim enerjisinin kanın deli gibi aktığı dönemler işte belli. O gençlik denilen işte buluğa başlayıp belki hani bir ev kuruncaya kadar olan, oraya kadar devam eden süreç. Hakikaten insan bu dönemde böyle bir takım şeyler, gelgitler yaşayabiliyor. Gerçekten taşı sıksa suyunu çıkartacak bir efendim dinamizme sahip olabiliyor. Hep bana ilginç gelmiştir. En böyle tecrübesiz, en toy olduğumuz zamanlar, en stratejik hayatımızla ilgili en önemli kararları vermemiz gereken zamanlardır. Evlilikle ilgili olsun, okulla ilgili olsun, işle ilgili olsun. Neredeyse böyle hayatımızı bir hayat boyu bizi etkileyecek olan bütün kararları başımızda duman varken, yani cinnet halidir diye ifade ediyor. Cinnetten bir şubedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlik için. İşte bu süreçte veriyoruz. Şimdi oradan bakınca ben tabii biraz böyle belki aksine konuşacağım. Yani zannedilenin aksine. Çünkü Genç Dergisi, işte Genç Gönüllüler, Gençlik Programı, 4x4 bunların aslında ifade edeceği şey belki bunu desteklemek, yani 18 yaş. Ben çok yanlış olacağını düşünüyorum. 18 yaşında bir çocuk milletvekilliğine soyunur da bu işle ilgili bir adım atmaya kalkarsa hakikaten kendine yazık eder. Millete iyi eder mi bilmiyorum. O bir baht meselesi. Şimdi gerçekten kendine yazık eder. Niye? Şimdi iki dönem seçildiğini düşünsen Ömer Faruk. Şu an yaşın kaç?
22.
Sen şimdi 4 sene geçmişsin bak. Sen diyelim seni aday gösterdik biz. Buldun bir zemin, hizmet edeceksin. Kendine göre efendim bir kampanya yürüttün. Listeye girdin ve hakikaten de seçildin. 4 sene mi? 5 sene mi neyse, 27 yaşına kadar milletvekilliği yaptın, hadi güzel, gayet kendine göre güzel işler yapıyorsun. Sonra 5 sene daha seçildin, hadi 2 dönem seçildin. Sonra dediler ki ya yüzün eskidi, artık seni şöyle kenara alalım, milletvekilliği ilelebet yapılacak bir şey değil dediler. 4 dönem 5 dönem de olsa hadi 4 dönem yap yani. 40 yaşında emekli olmuş bir adam olarak sen bundan sonra ne iş yaparsın birader ya?
Hiç, zirve çünkü yani orası.
Yani bizde bazı şeylerin hakikaten sloganlaşması, popülizmi o kadar böyle ilginç sonuçlar doğuruyor ki. Şimdi bir ara bunun ilk gündeme geldiği zamanları hatırlıyorum. Bir siyasi partinin böyle kelli felli genel başkan yardımcısı iki yanına iki tane çocuk alıp bir tanesi, ikisi de 18 yaşında, böyle bir basın toplantısı yaptı ve dedi ki ya şimdi bu çocuklar mı dedi yani milletvekili olacak dedi. Orada onları hakikaten tahkir eden, aslında olayı böyle tamamen iyi ki geçirmişler 18 yaş meselesi dedirtecek bir efendim yaklaşım sergileyerek, sakil bir yaklaşım sergileyerek hem yanındaki o iki tane çocuğu, genci rencide etti. Bilmiyorum rencide oldu mu onlar, o da ayrı bir şey ama çünkü orada dikilmeyi, bir şekilde onun tezine destek olmayı kabul etmişler belli ki. Böyle bir yaklaşımı doğrusu doğru bulmuyorum ama 18 yaşın hakikaten milletin böyle ateş çemberiyle çevrili olduğu şu dönemde ne katacağını meclise, haddi zatında mevcutların ne kattığını sorgulayarak bunu birazcık da efendim söylemeye çalışıyorum. Çünkü bizde gittikçe böyle iş teknikleşiyor. Ne demek istiyorum? Yani bir ekonomi mesela bir siyasi tarafgirlik ya da bir farklı politikaların takip edilmesini gerektirecek bir çeşitlilik şu an arz etmiyor mesela. Yani ne demek? Politika üretirsin dersin ki işte kardeşim ben faizin olmadığı bir sistem hayal ediyorum. Bunu deme imkanın yok. Mevcut ekonomik düzen içerisinde dünyanın o finans kapitalinin işte efendim ekonomik yapılarının içerisine eklemlenmiş bir alt birim olarak senin başka bir ekonomi politikası takip etmek noktasında çok fazla bir inisiyatifin yok yani. Paranı bile kullanmak noktasında doğru dürüst efendim bir muhtariyetin yok. İşte İran'ın başına gelenleri biliyoruz. Türkiye'de de zaten böyle bir şu anda özellikle son olaylardan sonra böyle bir ekonomik kuşatmanın olduğu da ifade ediliyor ki bunu da zaten hissediyoruz. İşte faiz operasyonları, bir takım dövizlerle ilgili gelişmeler. Şimdi böyle bir hengame içerisinde teknik olmak yani bilgi sahibi olmak, bu da nereden baksanız bu işle ilgili bir iyi bir eğitim almayı gerektiriyor. Artı iç ve dış piyasalarda bununla ilgili çok ciddi birikim sahibi olmayı gerektiriyor. Sonrasında derler ki size ya bak ne güzel işte Mehmet Şimşek'le ilgili söylenen efendim en başından beri sözler ya da Ali Babacan'la ilgili. İşte Amerika'da bu işin eğitimini görmüş. Yıllarca yurt dışında böyle çalışmışlar. Efendim çok uluslu şirketlerde veya efendim uluslararası ötesi bir takım ekonomik kuruluşlarda Dünya Bankası, OECD gibi çalışmışlar. Dolayısıyla ekonomik yapıyı iyi biliyorlar. Gelip burada kendi birikimlerinden, bilgilerinden istifade edelim. Bunu anlayabiliyorsunuz. Tamam yani. Ama 18 yaşındaki bir gencin hakikaten bu anlamda yani teknik katabileceği bir şey yoksa bunu niye o zaman siz tercih edip de hadi bak şimdi bu kadar düzenlemeyi geçirdikten sonra muhtemelen bir iki tane gösterilecek.
Tabii vitrine bir iki tane koyulacaktır.
Ben geçmiş meclislerde 20'li küsur yaşlardaki arkadaşlarımızın ne tür performanslar olduğunu da doğrusu o anlamda merak ediyorum. Merak etmiyorum aslında biliyorum ama yani bunu birazcık irdelesin insanlar sonra 18'e gelsinler yani. Yani bu bir tecrübe işidir. Bu bir efendim birikim işidir. Yani her şeyi böyle o bir hamasi retorik söylemle ifade etmek. Şimdi diyorlar ki Fatih efendim şu yaşında şöyle fethetti. Ya kaçımızın babasının ismi Sultan Murat ya. Yani o bir şeydir yani. Ta 3 yaşından beri ona göre yetiştirilmiş. Ona göre efendim
bir kültür mirası almış. Aslında değil mi
tabii,
abi?
Tabii bir genlerine daha doğrusu işlemiş. Böyle insanlar bulacağız. Bulacaksınız. Mübarek olsun zaten. Kimse gelip de bize soracak hali yok ya. Yani bunu siz niye böyle karşı çıkıyorsunuz falan filan diye. Gel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her seçimi tek bir faktörle açıklanamayacak kadar kompleks, hakikaten hikmet dolu ve belki üzerine uzun uzun konuşulacak seçimlerdir. Mesela Üsame'yi ordu komutanı yapışı. İşte 18-20 yaşındaki bir genci ordu komutanı yapmış Allah Resulü. Yahu Üsame 2 sene evvel 16 yaşındayken babasının gözünün önünde babasının şehit düştüğünü görmüş. Böyle birisi işte hem de aynı küffara karşı, Bizans'a karşı. 2 sene sonra o 2 senede ne kadar büyümüştür. Yani babasını şehit eden insanların efendim karşısına bir ordu komutanı olarak gitmek onun için ne kadar büyük bir motivasyondur bunu az çok anlayabiliyor muyuz? Dolayısıyla aslında her bir seçimin bir izahı var yani bir efendim şeyi var. Attab'ı mesela Efendimiz 20 yaşındayken Mekke valisi yapmış. Şimdi bakıyorsunuz nedir bu zatın diyorsunuz özellikleri. Onlar ayrı bir şey ama Huneyn'den ilk düşman Hevazin kabilesi saldırdığı zaman bir anda bozguna uğrayan ve daha çok yeni Müslüman olmuş Mekkelilerin oluşturduğu bir efendim öncü birlik yüz geri edip de kaçınca bunlar Mekke'ye gidiyorlar ilk kere evvela. Mekke'ye girer girmez de vavelaya verip ortalığı işte bitti bu iş, peygamber yenildi, İslam bitti, öldük bittik falan filan tarzında. Mesela bunların o tür gençlerin yine böyle bir çığırtkanlığına, bir panik haline Attab çıkıyor. Diyor ki eğer diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişse Allah hay ve la yemuttur diyor. Biz işimize bakarız diyor. Mesela bu da bir şeydir yani. Yani hakikaten bir temsil noktasında nasıl bir dirayet sahibi olduğunu gösteriyor. Bunu görüyor Efendimiz, ona göre seçiyor. Şimdi böylesi adaylar seçilecekse ki ben bunun mevcut konjonktür içerisinde çok kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü hadisenin bir de seçmen boyutu var. Nasıl? Yani siz birilerinin onayını, teşkilatın bir onayını alacaksınız. O teşkilatın içerisinde belki bir takım ayak oyunlar olacak, onları aşacaksınız. Birilerinin adamı olarak belki başlayacaksınız, zamanla bir yerlere evrileceksiniz. Sonra hakikaten dillendirilen o siyasi tezler, ekonomik tezler, kültürel tezler, işte bizim bu işi niye yapmak istediğimize dair bunlarla ilgili bir efendim şey kazanacaksınız. Yetkinlik, maharet kazanacaksınız. Hasılı kelam, ben doğrusu 18 yaşın okumak, yetişmek, işte efendim bu işlere yönelik bir rüya görmek, hayal kurmak ve ona mümasil bir yürüyüş tutturmak açısından gayet romantik bir yaş olduğunu düşünüyorum. Ve fakat bir iki tane göstermelik aday dışında bunun böyle bir neşvi nema bulacağı noktasında da tereddütlerim var. Bu gençliğe yönelik bir inançsızlık değil, tam tersi gençliği yerine koyma meselesidir. Fazla da abartmayalım bu müşteri yani.
Çok teşekkür ederiz abi. Herhalde lafı gediğine koydunuz. Estağfurullah. Çok güzel şey oldu bence. İzah oldu.
İddiam yok ama herkes de haddini bilsin yani. Ben de dahil.
Eyvallah abi. Ne diyelim peki kısadan ise?
Dedi ki herkes haddini bilsin, ben de dahil.
Eyvallah abi. Bir çarpı birimize herkes haddini bilsin, ben de dahil şeklinde söylemiş olalım. Şimdi hemen kolumuza geçelim. Yine güzel bir konu seçtik böyle. Gençlerin bizim ilgimizi çekecek bir konu. Seyahat etmek. Seyahlık üzerine bir konumuz var. Şöyle müsaadenizle bir giriş yapayım ben.
Sen giriş yapma, çıkışta yap. Çünkü bayağı gezmeyi seviyorsun sen anladığım kadarıyla.
Yani kendi çapımızda.
Tamam tamam. Biz çevremizde. Sana soralım o zaman.
Şimdi ilk önce bir yeryüzü bana mescit kılındı şeklinde rivayet edilen bir hadis var. İşte bu hadisten sonra, bu hadisten ilhamla sahabeler Çin'e gidiyorlar. İşte Afrika'nın böyle uç şehirlerine, uç ülkelerine gidiyorlar. İşte Konstantinopolis'e giden şeyler var. Sahabeler var o zaman. Daha öncesine gidiyoruz. Aynı topraklarda peygamberimizin atası olan Hazreti İbrahim bir seyahat ediyor. İşte eşiyle, çocuğuyla bir seyahat vakası var. İşte daha da önceye gidiyoruz. İlk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın bir seyahati var, bir macerası var bu konuda. Seyahat ederek bir araya geliyorlar. İşte insanlar arasında köprüler seyahatlerle kuruluyor. İnsan var olduğundan beri bir seyahat halinde aslında. Aslında dünyanın kendisi de bir seyahat gibi şey yapılabilir, algılanabilir, anlatılabilir. Tüm bu bağlam içerisinde sizden böyle seyahate ve seyyahlığa dair bir malumat almak isteriz abi.
Estağfurullah. Şimdi yeryüzü mescit kılındı meselesini ben öyle anlamıyorum çok fazla. O birazcık daha sizin bahsettiğiniz Allah Resulü'nün sahabilerinin Çin'e gidişi, Konstantinopol'e gidişi, dünyanın dört bir tarafına yayılışları emir bil maruf nehyenil münker kaygısıyladır. Ve özellikle de benden bir söz işiten bunu efendim muhakkak o veda hutbesinde söylenmiştir. Benden bir söz işiten bunu bir başkasına aktarsın. Umulur ki aktarılan işitenden daha çok yararlanır şeklinde. Aslında bu bir misyondur yani. Böyle bir misyonu almıştır sahabe, Allah sahabesi, Allah Resulü'nün sahabeleri. Ve gerçekten o anlamda dünyanın dört tarafına o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini ve davasını yaymak noktasında ciddi bir gayret sergilemişlerdir ki Allah onlardan hakikaten razı olsun. Onlar olmasaydı, onların bize yönelik böyle bir yani sözü onlar işitsinler belki bizden daha iyi anlarlar şeklindeki o motivasyonlar olmasaydı belki bugün bizler farklı farklı yerlerde, farklı farklı iklimlerde yaşıyor olabilirdik. Seyahat etmenin tabii birçok farklı maksatları olabilir. Ben İslami perspektiften seyahatin böyle bir haz amaçlı, keyif amaçlı, işte gidelim, gezelim, görelim, eğlenelim falan filan, buna çok yer vermediğini düşünüyorum. En önemli bize seyahat maksadı ibret içindir. Siru fil ardı fenzuru keyfe kâne âkıbetüllezîne min kablihim diye bir ayet-i kerime var. Birkaç tane bu mealde geçiyor zannediyorum. Yani bu minvalde birkaç ayet-i kerime var. Yani yeryüzünde sizden öncekilerin akıbeti ne olmuş onu bir görmek için bir seyahat etmekte fayda var. Sûmû tasihû diye bir ayet var. Bunu kimisi oruç tutun, sıhhat bulun diye anlıyor. Kimisi de seyahat edin, oruç, sıhhat bulun diye anlıyor. Ya ilim için olur seyahat, ya ibret için olur veyahut da ticaret için olur. Eğitim için olabilir. Derdi maişet gibi, işte bunları hep zaten söylemiş olduk. Bunları bir böyle toparladığımız zaman şunu görüyoruz ki gerçekten seyahatin bir maksadı olmalı Marif abiciğim. Yani ya işte İspanya'yı görmek istiyorum. İşte şurayı gördüm. 65 ülke gezdim. 66.'yı işte çakacağım. Onu nereye gideyim? Bu çok muvafık değil yani. Yani böyle bir gezme şeyi yok yani. Ne yapmak lazım? Bence adını koymak lazım. İspanya'ya mı gideceksin? Kardeşim Endülüs'ün orada işte o ibretli. La galibe illallah. Efendim levhalarını görmek için o duvara istif edilmiş. Onları görmek için gideceğim de yani. Orada bir o hissiyatı almaya çalış. Burada da ben hakikaten seyyahların, özellikle de tarihi seyyahlar olmakla beraber biraz daha günümüzdeki çağdaş seyyahların o şehrin ruhu, işte gidilen mekanla bütünleşmek gibi aslında böyle birazcık hani işe felsefi boyut katılan aslında sözlerinden birazcık şunu anlıyorum. Gittiğimiz yerde bir hakikaten mana var bizi bekleyen. Onunla buluşmaya gitmemiz lazım. Ben seyahati bu anlamda, zaten dediğin gibi en başta güzel söyledin, dünya hayatı bir seyahatten ibaret. Hepimiz bir yerden geldik, bir yere gidiyoruz. Anne karnından çıktık. Şimdi efendim kabre doğru bir seyahatteyiz. Bu tıpkı şey gibi, ayın dünya etrafında dönmesi gibi. Şimdi bir de hep beraber bir yere gidiyoruz. O da Rabbimizin inşallah bizi hep beraber toplayıp hesap soracağı zamana. Öyle de bir seyahatimiz var. Yani katmanlı seyahatler içerisindeyiz. Bu katmanlı seyahatlerin içerisinde bir seyahatte siz kendiniz böyle işte bu ibrete giriyor hattı zatında. Bütün böyle görülecek, gidilecek, gezilecek yerleri bu derin iki mana ile, yani ben nereden gelip nereye gidiyorum, yolculuk nereye şeklindeki ve yolculuğumuz nereye şeklindeki o iki derin mana ile buluşturabilirsen seyahat hakikaten çok böyle tadından yenmez bir hale gelir. Bunun adını koymak bence böyle bir şeydir. Diğer türlü ya işte dediğim gibi ucuz bilet bulduk şuraya gideceğiz. Şurada şöyle bir efendim şey varmış onu görmeye gideceğiz. Yani hiç gidilmeyecek yerler var mıdır dünyada? Vardır bence. Hiç gidilmeyecek yerler, gidilmemesi gereken yerler vardır. Ama şöyle bir şey derse birisi, abi gideceğiz orada hakikaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez ismini, mücella ismini duyuracağız, ilan edeceğiz. Bununla ilgili bir iş için gideceğiz. O zaman gidilmeyecek yer yoktur. Her yere gitmek gerekir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bu dava diyor. Yani benim kendisiyle geldiğim dava, girmediği ev kalmayacak. Doğudan batıdan her eve muhakkak bu dava girecek. O evler bu dava yüzünden ya zelil olacaklar veyahut da bahtı bulacaklar. O açıdan seyahati adını koyarak yapmakta fayda var.
Eyvallah abi. Peki ben size bir soru sormak isterim. Böyle gerçekten gitmek istediğiniz, seyahat etmek istediğiniz, görmek istediğiniz bir yer var mı? Mesela Endülüs dediniz. Endülüs benim için şeydir. Böyle gerçekten hayallerimi süsleyen bir diyardır. Gidip görmek isterim orada. Yani dünyanın herhalde kurulmuş en ileri medeniyetlerinden birisi Endülüs'tür. Bu bağlamda orayı bir seyahat etmek isterim şahsen ben. Sizin var mı böyle bir?
Ben böyle bunun isteriniz? Hani spesifik olarak mekanla ismini koymayayım ama ben şunu fark ettim. Seyahatte hakikaten bir sır var. Hangi anlamda? Siz kendinizi bırakıyorsunuz burada. Orada belki ümidini çektiğiniz kendinizle buluşmaya gidiyorsunuz. Oradaki yani. Orası neresi? Orası işte özlediğiniz kendinizdir. Özlediğiniz kendinizin ya da sizi siz yapacak mananın tüttüğü her yer benim gitmek istediğim yerdir.
Eyvallah. Çok güzel şey yapmış oldunuz. Böyle nokta koymuş oldunuz olayı aslında.
Nokta mı koyduk? Bu işin noktası olmaz, virgül olur.
Tabii konu seyahatse doğru söylüyorsunuz, nokta olmaz. Böylece seyahate değinmek istedik. Ben de aslında seyahati şey için yaparım. Böyle anlatılıyor, gezelim görelim falan. Ben kendim için yapıyorum seyahati. Yani bu dediniz ya, gittiğiniz yerde işte kendinize dair bir şey bulmak
istersiniz. Bir yenilenme fırsat oluyor değil mi? Bir böyle bir,
evet, yani
tazelenme.
Bir de her gittiğim şehirde böyle bir şehrin ruhu var, karakteri var. Bunu hissedebiliyorum. Yani arada şey bile olsa, yarım saatlik bir yol bile olsa geçiş, gerçekten o fark hissedilebiliyor. Her şehrin kendine özgü bir karakteri var.
Şimdi mesela şeyler vardır Ömer Faruk'cum, bu mesela şimdi tüneller açıldı ya, otobüse seyahat ediyorsunuz veya arabayla seyahat ediyorsunuz. Tünelle hemen geçiveriyorsunuz. Öyle bir şey ki, şimdi Sakarya ile Kocaeli arasında tüneller var mesela. Ya kardeşim, orada bir dağ var aslında yani. O tüneller, senin böyle hemen iki dakikada geçtiğin o tüneller aslında bir dağ. Ve o dağ Sakarya'yı Sakarya yapan, Kocaeli'yi de Kocaeli yapan. İşte senin o bahsettiğin ruhu da bu anlamda, ruhları daha doğrusu ayıran, o karakteri, o tanımlayıcı karakteri ayıran aslında şeyler. Dolayısıyla o mekan, yani coğrafi uzaklıkların ya da insanların niye bu şehri burada kurmuşlar da işte biraz daha ileride kuramamışlar ya da bu ikisini ayıran nedir şeklindeki o coğrafi şeylerin bir hikmeti var. Fakat bu işte teknoloji, ulaşım imkanları, tabiri caizse o ruhları da böyle bir karıştırdı gibi yani.
Ters yüz etti.
Evet, evet.
Bir şey var, ailem Antalya'da oturuyor benim. Yani çağırıyorlar falan, bazen gel atla otobüse. Yani ben şu an önceden yapıyordum lisedeyken, 8 saatlik, 10 saatlik, hatta 24 saatlik bile otobüs yolculuğuna çıkmışlığım vardı. Şu an sabredemiyorum 6 saatlik yolculuğa, 8 saatlik yolculuğa. Yani uçakla bile...
Hatta uçağa gel demiyorlar mı?
Uçağa bile yok. Yani şey, böyle artık dili alışkanlığı ya, otobüse atla gel falan.
Evet.
Yani 4 saatlik uçak yolculuğu bile zor geliyor bana. Herhalde biraz şey olduk, teknolojide böyle hızlandık, sabırsızlaştık.
Evet.
Bunda etkisi var.
Bu konu çok ama şey, verüt bu konu. Bunu ileride konuşalım. Yani gidilen yerlerle ilgili, sen şimdi gittim geldim mesela umre ile ilgili, en son umre seyahati yaptın değil mi?
Evet, en son umre oldu.
Yani Mekke ile Medine arasında mesela nasıl bir şey gördün, fark? Hani o diyorsun ya, yarım saatlik bir olsa bile fark ediyorum diye.
Tabii yani Mekke ile Medine arasında uçurum var, böyle ufak bir fark da değil. Medine'nin herhalde şeyden, yani ben öyle yorumladım. Peygamber Efendimiz'in kabrinin orada olması şehre bir ruh katmış gibi, böyle bir yumuşak, Peygamber Efendimiz'e mütebessim bir hali var.
Efendimiz'in şehridir orası yani.
Evet, yani mesela Nurlu Peygamber Medine. Efendimiz'in adı geçince benim aklımda hemen böyle mütebessim bir çehre şekillenir. Yani böyle bir yumuşaklık şekillenir. Aynısı o şehirde var.
Şehre yansımış yani.
Kesinlikle. Hem mimari olarak da sade, böyle beyaz mimarisi var. Kuşlar var. Havası biraz daha tatlı. Yani insanları da şey, böyle nezaketli Mekke'ye göre.
Ama şimdi Mekke, sen bunları söyleyince Mekke'yle ilgili aman diyorum, ne diyecek acaba?
Ama Mekke şey yani böyle biraz daha sert bir şehir gerçekten.
İşte Celal tecellisi.
Trafiği böyle biraz daha karmaşık. Gerçekten Allah'ın celal sıfatı orada tecelli etmiş.
Evet.
Onu görmüş oldum.
Güzel. Seyahat edelim adını koymak için.
Tamam. Tam onu soracaktım abi. Seyahat edelim adını koymak için dedik. 2x2'yi böylece nihayet erdirmiş olduk. Söz verdiğimiz gibi ikinci yarıyı bir şiirle açıyoruz. Ve sözü Mehmet Lütfü Hasan abiye bırakıyoruz. Buyurun efendim.
Cemal Safi'nin bir şiiri. Allah rahmet eylesin kendisine. Tek hece aşk. Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim? Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü, bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü, yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk.
Eyvallah abi, ağzınıza sağlık. Kendisine bir kez daha rahmet dileyelim. Çok güzel bir şiir yazmış ya. Herhalde aşk en güzel böyle tarif edilirdi.
En güzellerinden bir tanesi diyelim.
Eyvallah abi. Şimdi üçüncü kısmımıza geçelim. Bir kitap konuşacağız üçüncü kısmımızda. Kitabımızın adı Pervari'den Paris'e İhsan Süreyya Sırma. Adnan Demircan beyefendinin kaleme aldığı bir kitap. Beyan Yayınları'ndan çıktı. 543 sayfadan oluşuyor. Şöyle tarif ediyor kitabı biraz da İhsan Süreyya Sırma'yı. Beni hayata hazırlayan, üzerimde hakkı olan birçok hocam vardı. Kuşkusuz bunların başında üniversitedeki İslam tarihi hocam Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma gelir. Sadece dersimize girdiği ve İslam tarihini bize anlattığı için değil, kişiliğiyle, kitaplarıyla, konferanslarıyla ülkemizdeki birçok insanın üzerinde çok hakkı vardır. İhsan Süreyya Hoca kendisi gibi az sayıdaki hocalardan biri olarak aynı bir yere sahipti gönlümüzde. O ilkeli duruşuyla ve İslami hassasiyetiyle öne çıkmıştı. Bir de ateşli hitabeti ve sürükleyici ders anlatımıyla. Bu şekilde tarif ediyor İhsan Süreyya Sırma'yı Adnan Demircan Hoca. Çok güzel bir kitap kalemi almış. Kapak tasarımı da çok güzel. Kapağı açınca böyle ilk sayfada İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın lisedeki çocukluk halini görüyorsunuz. Bir de geliyorsunuz 2017'deki işte şimdiki halini görüyorsunuz. O da çok güzel olmuş. Siz ne söylemek istersiniz abi İhsan Hoca'ya ve kitaba dair?
Ben İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın gıyabi öğrencisi sayılırım. Hangi anlamda? Çünkü onun Erzurum İlahiyat'ta, o zaman İslami ilimler mi zannediyorum, atmış olduğu o aşk, dert ve muhabbet tohumları, işte Mustafa Ağırman Hoca, onun öğrencisi bizim meslek derslerinde Hüseyin Armağan hocamız vardı İmam Hatip'te. Böyle bir silsile şeklinde insanın nasıl kendisini çoğaltabileceğini de gösteren çok güzel bir örnekti. Dolayısıyla İslam tarihi, İslami bilinç, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakış, olayları böyle İslam perspektiften değerlendirme noktasında çok ciddi katkısı olmuştur İhsan Süreyya Sırma'nın bizim dünyamıza. Onun kitapları da bu anlamda çok hakikaten güzel, öğretici ve gerçekten bilinçlendirici kitaplardır. Hamidullah Hoca ile olan irtibatlarını biliyoruz. Gerçekten dünyanın dört bir tarafına bu ilmi kimliğiyle, çok dile hakimiyetiyle ve işte bu seyyahlık diye biraz önce bahsettik ya, onun da hakkını vererek gidişi gelişi gerçekten bir neslin, birkaç neslin hatta nakış nakış dokunmasında kendisine büyük imkan sağlamış bir şey var. Bir ufak böyle Tunus kitabı vardı mesela, hiç unutmam onun Tunus'la ilgili. Tunus'a gidişini gelişini. Tunus mesela ilk defa oradan ben bir merak etmiştim. Heyecanlanmıştım Tunus, o kitaptaki ifadeler. Sonradan nasip oldu Tunus'a bir gittik. Oraları o şekilde görmüş olduk okuduğumuz şeyleri. Şimdi buradan da ben hatta şöyle bir kendime göre ders çıkarttım. Bir insanın gerçekten önünde böyle bitiveren, işte o kitabı mesela bir kütüphanede böyle görmüşüm, ilgimi çekmiş, almışım, okumuşum. Şimdi yıllar sonra, 20 sene sonra belki hiç ilgisiz, alakasız bir vesileyle Tunus'a gitmem gerekiyor. Aradaki irtibatı sonra, yıllar sonra fark ediyorsunuz işte orada. Kitaplığınızda gördüğünüz zaman, aa bak zamanında ben Tunus okumuştum diye, İhsan Süreyya Sırma'nın kaleminden. Dolayısıyla insanın çocukluğunda, gençliğinde, bu dönemlerde önüne çıkan, işte bir şekilde böyle suyun akışı gibi kolay gelen işlerin ileride çok daha farklı tecellileri, tevafukları olabilir. İhsan Süreyya Hoca'nın gerçekten bir ateşin hitabeti de var yani. Böyle dik duruşu da var. Onu atlamamak lazım. Kitaplarını okumak lazım. Ve gerçekten Pervari'den Paris'e isimli bu kitabı Beyan Yayınları'ndan çıkmış. Dinleyicilerimize şu anlamda tavsiye etmek bence iyi olur diye düşünüyorum. Bir kere çok akıcı bir üslubu var. Yani hep aralara girmiş, söyleşi yapan Profesör Doktor Adnan Demircan ve hep böyle bir hani empatiyle konuşmuş. Bir hocası olduğu için o muhabbeti de hissediyorsunuz, o saygıyla beraber. Bu tür biyografi okumaları Ömer Faruk, gerçekten genç kardeşlerimizin nasıl bir yol tutmaları, nelerin derdini çekmeleri ve nasıl bir çalışma metodu izlemeleri gerektiği noktası çok öğreticidir. Biyografi okumalarının lezzetli bir tarafı da vardır. Çünkü şahsiyetimizle örtüşen noktalar bize ayrı bir lezzet verir. O açıdan ben ilk belki okumaları gereken biyografilerden bir tanesi diye işaret ediyorum İhsan Süreyya Hoca'nın Pervari'den Paris'e isimli bu kitabını.
Çok teşekkür ederiz abi. Böyle bir ufak kısım okumak ister misiniz kitaptan dinleyicilerimize? Şöyle bir gönül sözü kıvamında.
Evet. Şimdi diyor ki insanlarla iletişimimizin iyi olduğunu biliyorum diyor konuşmacı Adnan Demircan. Gençler de sık sık ziyaret ediyorlar, takip ediyorlar. Onların içinden okuyucunuz olanlar var. Bugün bulunduğunuz konum, yetiştiğiniz dönem, üniversite hayatınız, akademik konumunuz itibariyle gençlerle iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz? Aynı dili konuşabiliyor musunuz gençlerle? Hakikaten bu belli bir yaşı geçenlerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi. Zannediyorum konuşmaya çalışıyorum diyor İhsan Hoca. Bunu yapabilmek için zamanı takip etmek lazım. Ciddi gençler ne okuyor, ne takip ediyor. Siz de onu yapabilirseniz, 24 saatten 1 saat verirseniz dünyayı anlarsınız. Bu insanlar ne istiyor, bu gençler ne yapıyor? O zaman kolay oluyor. Dünyayı da anlıyorsunuz, başka türlü olmaz. Araya girmiş konuşmacı, biraz genç kalmanızın sırlarından birisi bu mu acaba? Bilmiyorum, belki genç değilim, 75 yaşına gelmişim. Ama gençler size ayak uyduramıyorum maşallah. Çünkü ben sporu seviyorum. Mesela diyelim ki bir programdayız, bir yere gitmişiz. Otelde birisi, ben çarşıda bir şey gördüm diyor. Hadi birisi gitsin alsın deseniz, herkes yüzünü başka yere çevirir. Keşke hoca bana söylemese der. Ama ben seve seve gider alır gelirim. Diyelim ki sabahleyin uyandım, ekmek yok, torun da uyuyor. Onu uyandıracağıma ben gidip alıyorum. Ama acaba torun öyle yapar mı bilmiyorum. Yani torun ben söylemeden gider mi? Mamafi bazen yapıyorlar. Yürümeyi seviyorum diyor, insanları seviyorum diyor. Bir de hocaları, büyük adamları seviyorum. Daha doğrusu elimden geldiğince onlara saygılı olmaya çalışıyorum. Belki yeni nesilde bu yok. Benim için bir hocayı dinlemek ibadetti. Hala da öyledir. Bir yere bir alimin geldiğini duysam gider onu dinlerim. O benim için ibadettir. Çok şey de öğrenirim. Yeni nesilde böyle bir şey yok. Öyle bir ihtiyaç yok. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız önce onun ihtiyaç olduğunu bileceksiniz. İnsanların bir de zevki var, tatmin olma duygusu var. Büyük insanla karşılaşırsınız. Onun yanında ferahlarsınız. Bizim şimdiki gençlerde o yok diyor. Buradan çıkartılabilecek 3x3'ümüz şu olabilir. Bir yere bir alimin geldiğini duysam gider onu dinlerim. O benim için ibadettir.
Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz. 3x3'ümüze bir yere bir alimin geldiğini duysam gider dinlerim. Bu benim için bir ibadettir şeklinde söylemiş olalım. Şimdi son kısmımıza 4x4'e geçelim. Dedi ki kitabımızdan bir söz okuyacağız. Dedi ki kitabımızı bir dinleyicilerimize açıklayalım. İlk defa dinleyenler vardır. Genç Dergisi'nin 2018 yılında hediye olarak verdiği bir kitap. İçerisinde büyük şahsiyetlerden böyle sözlerin alıntılandığı, dedi ki başlığıyla verildiği bir eserden bahsediyoruz. Bu eserden her hafta bir söz alıp oradaki açıklamasıyla birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Bu haftaki sözümüz, dedi ki kanaat kalbin sanatıdır. Bir açıklamasını okuyalım kitaptaki. Elindekine razı olmak, fazlasıyla hırslanmamak ve makulle yetinmek kanaattir. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Niyet gibi kalbe ait bir hasret olan kanaat aslında kalbin seviyesiyle alakalı olarak gelişir veya inkişaf eder. Şimdi dedi ki de kanaat kalbin sanatıdır kısmına böyle bir açıklama var. Siz ne söylemek istersiniz abi kanaate dair ve kanaatin kalbin sanatı olmasına dair?
El kanaatü kenzün la yefna diye bir efendim söz var. Muhtemelen hadistir, bilmiyorum hadis olup olmadığını. Kibari kelam da olabilir. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanaat etmek gerçekten sanattır. Niye sanattır? Çünkü sanat maharet ister, ustalık ister. Sanatı ancak bir ustanın yanında öğrenirsiniz. Kanaati de kanaat edenlerin yanında ancak öğrenebilirsiniz. Bu anlamda dişini sıkmak, sabretmek değildir kanaat. Kanaat, kalbin hakikaten olanı biteni ya da olmayanı, bu maddiyat da olabilir, bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın verdiğiyle vermediğini hep beraber telif edebilmek ve olayın o künhüne vakıf olmak meselesidir. Yani siz şimdi bir yoklukta da bazen sınanabilirsiniz, varlıkta da sınanabilirsiniz, sabırla da sınanabilirsiniz, şükürle de sınanabilirsiniz. Kanaat aslında verilenle iktifa etmektir. Verileni aziz bilmektir. Verenden dolayı. Bu bazen zenginlik olur, bazen bolluk olur, bazen böyle bir üst üste gelen nimetler olur. Böyle baktığınız zaman buralarda insan şımarmayacak, iptilalar, musibetlerden de bir şekilde efendim sabrederek o dengesini, istikametini bozmayacak. Aslında kanaat bu anlamda bir istikamet temrinidir. Sanat oluşu da onun, dediğim gibi, hem bir ustadan öğrenilmesini gerektirir, hem de kişinin kendi kabiliyeti, miktarı, potansiyeli ve karakterine uygun özel bir mahiyet taşıdığını bize anlatır. Sanat böyledir. Çünkü sanat eseri dediğin şey bir tanedir, biriciktir. Bir ikincisini yapmaya çalışsa yapamaz, farklı bir şey ortaya çıkar. Zanaat de aşağı yukarı aynı şeydir. Böyle olunca kanaati, ya bunun kanaati, şunun kanaati diye ayırabiliriz. Ama kanaat dersleri dediğimiz zaman o herkes için farklı bir mahiyet taşıyacaktır. Farklı boyutlarda tecrübe edildiği için.
Bahsettiniz ama ben bir daha özellikle sormak istiyorum bu konuyu. Şimdi kanaat denilince genel algı cimrilik yönünde oluşuyor. Böyle ikisini birbirinden nasıl ayırabiliriz? Yani bahsettiniz birbirinden farklıdır
tutumluluk
falan diye ama.
Yani tutumluluk demek istedim. Cimrilik biraz daha mezmum bir ahlak yani. Cimri, mezmum. Tutumlu biraz böyle iktisatlı davranan demek yani.
Bir ince çizgi var sanki aralarında böyle. Tabii, biraz karıştırılıyor bunu. Biraz bak, böyle açıklayabilirsek.
Bu tutumlulukla değil. İşte kanaat orada tutumlulukla alakalı bir şey değil. Kanaat aslında önümüze sunulan ve bizim değiştirmeye artık iktidarımızın yetmediğini fark ettiğimiz o tabloya razı olmak meselesidir. Bu bazen dediğim gibi nimet olur, bazen külfet olur. Yani her halükarda kalbiniz o noktada böyle bir duruşunu bozmuyorsa işte ehli kanaatsiniz yani. Genellikle bunu hep şeyle ilişkilendirirler. İşte azla yetinelim, iktifa edelim. O değil bence. Daha aşkın bir anlam var. Yani ne olursa olsun, yağarsa bile, yağsa bile yani, gökten nimet yağsa bile, suyun kenarında abdest alıp da bir damlasını bile israf etmemek gibi bir aslında tutumdur, davranıştır kanaat.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de programımız böyle sona erdirmek olduk böylece. Ağzınıza sağlık abi. Çok
kanaat
teşekkür
edelim
ederiz.
Diyorsun yani. Bu kadar yeter diyorsun.
Aa, çok özür dilerim. Nasıl atlarım? Kısadan hissemizi söylemedik. Ne diyelim abi kısadan hissemize?
Kanaatin kalbin sanatı olması hem usta gerektirdiği hem de kendine özgü bir mahiyeti olduğu içindir.
Kanaatin kalbin sanatı olması hem ustalık gerektirdiği hem de...
Hem bir ustanın elinden çıkmış olması, yani usta gerektirdiği. Kanaati bir ustadan öğrenebiliriz, o anlamda onu söylüyorum.
Hem bir usta gerektirdiği hem de kendine özgü bir mahiyeti olduğu içindir dedik. Böylece 4x4'ü nihayete erdirdik. Böyle bir baştan sona kısadan hisselerimizi dinleyicilerimizle paylaşalım. Bugün programımızı Cemal Safi ile açtık. Geçtiğimiz günlerde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Onu andık. Allah rahmet eylesin diyelim tekrardan. Konumuz seçimdi. Yalnız seçimin gençlikle ilişkili olan tarafını, 18 yaş seçilme mevzusunu konuştuk. Bu konudaki düşüncelerimizi dile getirdik. Ve ilk kısımdaki kısadan hissemize herkes haddini bilsin, ben de dahil demiş olduk. Yani aslında ince bir dokunuş yaptık 18 yaş meselesine. Konu olarak seyahat etmek, seyyahlık üzerine konuştuk. Devamında da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Seyahat edelim adını koymak için dedik. Bir araya gittik. Aradan sonra Cemal Safi'den Aşk isimli şiiri dinledik. Mehmet Lütfü Hasan abinin sesinden. Devamında 3x3'te Pervari'den Paris'e İhsan Süreyya Sırma isimli kitabı konuştuk. Adnan Demircan Beyefendi'nin kaleme aldığı bir biyografi, söyleşi biyografi şeklinde bir kitaptı. Oradan da şöyle kitabın içerisinden bir kısadan hisse çıkarttık. Bir yere bir alimin geldiğini duysam gider dinlerim. Bu benim için ibadettir şeklinde bir ibaresi vardı İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın. Devamında da bir söz konuştuk dedi ki kitabından. Dedi ki kanaat kalbin sanatıdır sözünü ele aldık. Oradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Kanaatin kalbin sanatı olması bir usta gerektirdiği hem de kendine özgü bir mahiyeti bulunması sebebiyledir dedik. Ve böylece programımızı nihayet erdirmiş olduk. Kıymetli dinleyicilerimiz bizlere eşlik ettiniz. Sizlere Erkam Radyo'dan seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı böylece nihayete eriyor. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz.